Ayrım 11. Sayfa 138. Avni Hanım, kadını Türk usulü giyinmiş, kahverengi, ayak bileğine kadar uzanan bir elbise, başı ve omzunu örten bir peçe içinde, merdivenin alt basamağında görünce yüksek sesle bağırmaya başladı. Çünkü onun ne tasarladığını tahmin etti. "Şimdi sakın bir şey söylemeyin," dedi kararlı bir sesle Maro. Avni Hanım kolundan tutup geri çekti onu. Maro annesinin yüzüne baktı ve devam etti. "Üç gündür hapishanede tutulan sizin kocanız olsaydı..." Maro'nun ses tonu ve bakışından her tartışmanın sonsuz kalacağını bilirdi. Dedi ki, "Ben de birlikte geliyorum." "Hayır, eğer sizin Thomas'a baktığınızı bilirsem daha sakin olurum. O zaman Armen'i yanına al. Bu zahmete değmeyecek dolanbaşlı bir yol." Maro, Azim Hanım'ın sıkı takibi altında ahıra gitti. Annenin içi kızı için titriyordu. Ama duygularını o kadar iyi anlıyordu ki yolunu kesmedi. Eğer söz konusu olan Hagop olsaydı kendisi de başka türlü davranmazdı. Varsa'nın yargılanacağı dava hakkındaki düşüncesi Maro gibi onu da sakinleştirmemişti. Bu ülkede hakkın savunulması, özellikle de bu güvensiz zamanda. Azniv Hanım ha bugün ha yarın asılanların arasında Varsa'nın bulunduğunun haber vermesinden korkuyordu. Keşke Vali Mümtaz Bey hala hayatta olsaydı diye içini çekti. Komiser alçak bir herif, çakal suratının biri diye sürdürdü nefretle dolu olarak. Her sözünü kuyumcu terazisinde tartmalı. Maro, atı arabanın oku istikametinde geri itti, işini ara vermeden cevap verdi. "Ben komisere gitmek istemiyorum. Albay İbrahim, hükümet konağında oturan Gani Bey'den söz etti. Göründüğü kadarıyla büyük şef o." Maro, geniş elbisesinin içinde sakladığı para kesesini şakırdattı. Kızının öngörüsü, Azif Hanım'a güven vermişti. Ama kızının bu planı yeterince olgunlaştırmadığından korkmuştu. Ayrıca yolun da tehlikeleri vardı. "En azından kızlardan birinin yanına almalısın. O zaman giyimin daha inandırıcı olur. Kendini bilen bir Müslüman kadın sokağa yalnız çıkmaz." Bu itiraz yerindeydi. Böylece Maro, Zeynep'i refakatçi olarak yanına aldı. Bahçe kapısından çıkmadan önce hatlarını zayıf gösteren ve güzelliğini daha da masalımsı yapan yüzünün alt yarısını peçeyle örttü. Azim Hanım onu sıkıca kucakladı. "Dikkatli ol." Maro arabaya, Zeynep'in yanına tırmandı. "Kendimi korumasını bilirim." Azim Hanım kapıyı kapattıktan sonra baş parmağı, işaret parmağı ve orta parmağıyla sol eline 3 defa haç çıkardı. Ermeni semti kahredici bir umutsuzluk fotoğrafı sunuyordu. Bütün erkekler gittikleri için aileler evlerini barikatlarla kapatmışlardı. Yoldan geçen çok az, çoğu yaşlı insanın suratları asıktı. Şurada veya burada Türk tüccarlar hükümetin emrine uyarak müstakbel sürgünlerin mobilyalarını ve ev eşyalarını satın alıyor, gerçek değerinin 1/20'ini hatta bazen 1/100'ini ödüyorlardı. Her yerde jandarma vardı. Hiçbiri Maro'nun arabasını durdurmadı. Maro böylece rahatsız edilmeden valilik konağının önüne ulaştı. Arabayı iç avluya bıraktı ve onu Zeynep'in gözetimine terk etti. Peçesini bir kere daha düzelttikten sonra ana girişte duran nöbetçiye doğru gitti. "Gani Bey tarafından çağrıldım." Adam fuayeyi gösterdi. "Sekretere gidin hanım. Solda 2. kapı. Kapıyı vurmadan ön odaya girdi. Yazı masasının başında uyuklayan adam korkuyla sıçradı. Yarım saatten beri eline dayadığı sol yanağında kırmızı bir leke kalmıştı. 3 derin kırışığın yardığı basık alnı, kalın kaşları ve gevşek göz kapakları vardı. "Ne oluyor?" diye sordu, sinirliydi. "Gani Bey'e gitmek istiyorum. Mümkün değil, o çalışıyor ve kimseyi kabul etmiyor. Beni haber verebilir misiniz? O zaman göreceğiz." Sekreter kafasını salladı, avluya bakan pencerenin yanındaki sandalyeye baktı. Oturdu ve dedi ki, "Hanım, bunu yapamazsınız." Adam dikleşti, "Gitmeniz gerekiyor." O da adama aynı şekilde kafa sallayarak cevap verdi. Adam içini çekti ve birkaç belgeyi düzeltmeye verdi kendini. Aslında yaptığı okuması gereken kağıtları bir istiften alıp ötekine koymaktı. Sinirliliği bu jestinin kabalığını gösteriyordu. 10 dakika sonra Maro ona yaklaştı ve mürekkep lekeli bir belgenin üzerine 1 altın koydu. "Haber vermeyi deneyin. Bir bakalım bir şey yapabilecek miyim?" diye cevap verdi adam parayı alırken. "Kim geldi diyeyim?" "Albay Varta'nın karısı." Gani Bey onu pencereleri ıhlamur ağaçlarının gölgesinde bir salonda kabul etti. Beyaz mermer duvarlarda hafif yeşil ışık yansımaları oynaşıyordu. Güneş ışıkları İran halısı üzerine vuruyordu. Bir divanın ortasında oturan Gani Bey şişman bir budaya benziyordu. Mavi ipekten önü açık sabahlığından kılsız göğsünün süt beyazı derisi görünüyordu. Ziyaretçisi gelince hiçbir harekette bulunmadı, onu cam gözlerle izledi. Divanın yanında Gani Bey'e temiz hava aldırmak için yelpaze sallayan tahminen 10 yaşında bir oğlan duruyordu. Koyu siyah kıvırcık saçları vardı ve sadece ayak bileklerine kadar uzanan bir şalvar giyiyordu. Emir almadan yelpazeyi yere bıraktı ve uzaklaştı. Çıplak ayakları fayansların üzerinde gıcırdayan hafif bir gürültü çıkarıyordu. Perde ile gizlenmiş bir kapıdan çıkarak odayı terk etti. Gani Bey gevşek bir jestle kumaşı solmuş bir koltuğu gösterdi. Maro havadaki tipik haşhaş kokusunu fark etti. Bir kristal sürahinin, bir meyve çanağının ve şeker kutusunun yanında divanın önündeki sehpada bir pipo duruyordu. Maro oturdu ve yüzündeki peçeyi kaldırdı. Gani Bey onun güzelliğine hayran kalmış ama peçesini kaldırmasına üzülmüştü. Çünkü bu onun görevini daha da zorlaştırıyordu. Kadınlar onun üzerinde asla çekicilik yaratmazdı. Ama o kadınların her birinde ilahileştirdiği annesinden bir parça bulurdu. O kadar ki kadının huzurunda egemenliğinden bir şeyler kaybederdi. Mırıldandı. Bir huri. Siz kesinlikle cennetten bir meleksiniz. Nefesi sarımsak kokuyordu. Kafası Maro'ya bir domuzu hatırlatıyordu. Bu yağ tulumu bütün insanlığın ölümü ve yaşamı konusunda karar verebilirdi. Adam Maro'nun içine sınırsız bir nefretle doldurdu ama mahcup gülümsemeye devam etti. Gani Bey bir Avrupalı havasına bürünen kadının ona bir anne şefkatiyle bakacağına inanıyordu. Kadının susmasını arzu ediyordu çünkü ağzını açtığı anda büyü bozulabilirdi. Kadının arzusunun ne olduğunu önceden biliyordu. Hükümetin memurunun mutlu tavrından cesaret alarak Maro konuşmaya başladı. Dokunacak bir tarzda hitap etti. Beni kabul etme nezaketini göstermenizden onur duydum Gani Bey. Siz sultanın güvenine sahipsiniz. Bu yüzden ben aileme yapılan haksızlığın ancak siz ilgilenirseniz giderilebileceği görüşündeyim. Adam yorgun bir şekilde içini çekti. Gözlerini kırpıştırdı. İşaret parmağıyla divanın sağ tarafındaki altı köşeli sehpayı gösterdi. Maro orada da bir sigara tabakası, bir çakmak ve bir kristal kül tablasını fark etti. Bunları adama doğru itti. Adam bir sigara yakarken kadın yumuşak ama kararlı bir sesle devam etti. Kocam Albay Balyan sebepsiz tutuklandı. Hakkında asla adil olmayan bir dava açılmak isteniyor. Gani Bey zaten kendisini sakinleştirmeyen sigarasından bir nefes daha aldı. Yüz hatları sertleşti ama sesi yumuşaktı. Eğer suçsuzsa yargılanmaktan korkmasına gerek yok. Maro onu soruna karıştırmak istemiyordu. Bunu göstermek için direkt gözlerinin içine baktı. Ona zarar vermek isteyen insanlar olabilir burada. İtibarlı fakat kıskanç biri olabilir. Siz yüksek makamınızdan bunları daha iyi bilir tanırsınız Gani Bey. Adamın iltifatlar için uygun biri olmadığını bilmiyordu. Haşhaş dumanları buharlaşıyor, konuşma Gani Bey'e yavaş yavaş ağır gelmeye başlıyordu. Ama sabırsızlığını asla dışarı vurmuyordu. Bu kadın onu meraklandırmıştı. Hala bakur olabiliyordu. Buna rağmen adam onun aşağılayıcı tavrını hissediyordu. Ağzındaki nahoş tadı geçirmek için Maro'ya da bir tane ikram ettiği çikolatalı şekerlemeden bir tane ısırdı. Kadın elini kalbinin üzerine koyarak red anlamına gelen geleneksel bir jest yaptı ve gözlerini tavana kaldırdı. Kocam ittihat üyesiydi, delegeydi. Biliyorum. Diye cevap verdi Gani Bey. Bununla ilgilenmiyordu. Perdeye döndü. Ellerini çırptı. Şalvarlı oğlan yanına geldi. Bize iki portakal likörü getir. Maro'nun tüm konuşma girişimleri boşa gidiyordu. Sabrını bir nebze yitirdi ve sertleşti. Kocama hiçbir suç yüklenemez. Oğlan büyük ince işlenmiş bardaklar içinde onlara portakal likörünü getirdi. Şerefinize hanım. Şerefinize Gani Bey. Bu iğreti kibarlık Maro'ya acı verdi. Varta'nın bu adam yüzünden hapishanede olduğunu biliyordu. Adam da kadının bunu bildiğini biliyordu. Maro boş kadehini bıraktı ve sordu. İddia nedir? Gani Bey omuzlarını silkti ve alçak sesle cevap verdi. Tam bilmiyorum. İhanet sanırım. Bu saçma diye bağırdı Maro. Varta'n daima majestelerinin sadık bir kuluydu. Adamın bakışı alaycıydı. Ya yıllarca dış basında yayınladığı hükümete karşı eleştirileri, bunlar size göre bir yurtseverin görüşleri mi? Maro'nun yanaklarına alev gibi bir kırmızılık oturdu. Evet, o Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm vatandaşları için adalet ve eşitlikten başka bir şey istemedi. Hükümetin sözünü tutmasını istemek ihanet değildir. Kadının her kızmasında adam sevincini sakladı ve açıkladı. Savaş zamanlarında evet, kocam geçen sonbahardan sonra artık yazmadı. Hamazdas, Aris, Hagopovic, Kris, Lusignon, bunlar kocanızın son zamanlarda kullandığı takma adlardır. Alaycı bir gülümsemeyle kadını inceledi. Gani Bey gerçeği söylemiş olsa bile Maro itidalini kaybetmeden Varta'nın suçsuz olduğunu iddia etmeye devam etti. Bu bir yalandır, koca bir yalan. Varta'nın tehlikeye atan bütün yazıların yanmış olmasına seviniyordu. Sert bir sesle sürdürdü. Söylediğiniz gibi son zamanlarda kocam Osmanlı ordusunda görev aldı. Yazmadı, aksine yaralı askerlere bakmak için hiç düşünmeden kendini feda etti. Türk askerleri haksız yere tutuklanmasaydı bugün de aynı şeyi yapıyor olacaktı. Gani Bey kendine bir sigara yaktı ve düşünceli bir tavır takındı. Bu kadın kocasını kurtarmak için acaba ne kadar ileri gidebilir diye kendi kendine sordu. Söylediklerinizi memnuniyetle karşılıyorum hanım. Bu bana bağlı değil maalesef. Gani Bey, bunları söylerken alçak gönüllülük yaptığınızdan eminim. Sizin bir sözünüzle her şey kuralına uygun olur. Siz hukuka güvenmelisiniz. Maru bu minval üzere devam edemeyeceğini hissediyordu. Elbisesinden para kesesini çıkardı ve ne kadar ağır olduğunu işitebileceği bir sesle masanın üzerine koydu. Gani Bey kaşlarını kaldırdı fakat Maro onun bu davranıştan asla alınmadığını biliyordu. Bahşiş Osmanlı idaresinin geleneklerindendi. Hiç kimse bahşişi ayıp bulmazdı. Buna rağmen dedi ki, bunu hakaret kabul etmeyin Gani Bey. Bu tabii ki kocamın yargıçlarının hak ettikleri bir şeydir. Adam, göreceğiz demek istermiş gibi başını salladı. Maro buna sevinmedi, ısrarla rica etti. Bir şeyler yapın Gani Bey, size yalvarıyorum. Onun rastgele ve iftira temelinde yargılanmasına izin vermeyin. Sakinleşti ve kararlı bir tavırla ilave etti. Kocam çok eğitimlidir ve imparatorluğa yabana atılmayacak yarar sağlayabilir. Birçok dil konuşur ve yabancı ülkelerde pek çok ilişkisi vardır. Düşmanlarımızla da. Ordunun yaralılara bakacak personeli eksik. Vartan cephede savaşmaya da hazırdır. Gani Bey ona merakla baktı. Onu bu kadar çok mu seviyorsunuz? Kadın gerildi, üzgündü. Açıkladı. Hayatımdan daha fazla. Bu sözler şimdi Gani Bey'in asla anlayamadığı bir şeyi açıklıyordu. Birini kendisinden daha fazla sevebilmek onun kavrayışını aşardı. İçinde zayıflıklar ve yaralanmalar gördüğü halde bu duyguyu hiç tanımamış olmak onu üzdü. Kadının endişeli ve her şeyi ondan bekleyen gözleri Gani Bey'e Hristiyan efsanesindeki Salome'yi hatırlattı. Bir adamın başını kesebilmek için dans etmişti. Burada bu kadın kocasını sağ kurtarabilmek için hiçbir şeyden korkmuyordu. Eğer şimdi ondan soyunmasını ve kendisi için dans etmesini istese namusluluğuna rağmen bunu yapacağından emindi. Vartan'ın serbest bırakılma sözünü alabilmek için acaba daha ne kadar alçalabilirdi? Yakışıklı biri olmadığı halde hiç aşık olmamış bir insan olmasına seviniyordu. Kim onun kalbini hükmetmeyi başarırsa o dünyaya hükmederdi. Bir an aklına kocasını işbirliğine zorlamak için Maro'ya baskı aracı olarak kullanmak geldi. Ama sonuç başarısız olacak gibi geldi ona. Hükümet politikasının savunması beklenen, önde gelen Ermenilerin yabancı ülkelerin çıkarlarına hizmet ettiği Talat Paşa'nın icadıydı. İçişleri Bakanlığı'na göre bu dokümanlar ileride tarih yeniden yazılırken çok gerekli olacaklardı. Gani Bey bu konuyla ilgilenmiyordu. Onun için önemli olan tek şey imparatorluğun yüksek çıkarlarıydı. Bu çıkarların savunulması başka, bütün mazeretleri geçersiz kılıyordu. Midesi öğle yemeği zamanı olduğunu hatırlattı ona ve hemen konuşmayı noktaladı. Ona ürkekçe bakan Maro'dan zayıf bir gülümsemeyi esirgemedi. Endişelenmeyin hanım, kocanız için elimden geleni yapacağım. Maro bu sözü işiteceğini artık ummuyordu. Ne diyeceğini seçmesi için birkaç saniyeye ihtiyacı vardı. Yüzü ışıldamaya başladı. Sonsuz teşekkürlerini ifade edecek kelimeler aradı. Babacan bir tavır takındı adam ve susmasını işaret etti. Bir şey söylemeniz gereksiz hanım. Yüzünüzün ifadesi bana yeter. Huzur içinde gidin. Bugün öğleden sonra kocanızı tekrar ne zaman göreceğinizi öğreneceksiniz. Size bir haberci göndereceğim. Maro'nun söyleyecek sözü kalmamıştı. Üç jandarma balyanların bahçe kapısı önünde göründüğünde saat neredeyse 6 olmuştu. Sassun merdivenin önünde duruyor ve öfkeyle havlıyordu. Aile kısa süre önce gelen ve ziyaretinin nedenini henüz söylememiş olan Armen'le birlikte salondaydı. Maro hizmetçi kızlara döndü. Onları içeri al dedi aceleyle Cemile'ye. Sen Zeynep onlara içecek bir şeyler hazırla. Köpeği eve kapat Thomas. Konaktan dönüşünden beri sabırsızlık içindeydi. Annesinin iyimser uyarıları hiçbir etki göstermemişti. Evin önüne geldiler, Cemile kapıya koştu. "Babam yanlarında değil!" diye bağırdı Thomas hayal kırıklığına uğramıştı. Maro onun omuzuna dokundu. Onlar babanın ne zaman serbest bırakılacağını söylemeye geliyorlar. Jandarmalar yaklaşınca Zeynep onlara kiraz suyu ikram etti. Çavuş şaşkındı, bardaklardan birini alıp içmeden önce tereddüt geçirdi. "Bizim için bir haberiniz var mı?" diye sordu Maro ona doğru giderken. ''Bu Vartan Balyan'ın evi mi?'' diye sordu ve üniformasını cebinden bir kağıt çıkardı. ''Evet, çabuk verin.'' Mektubu Maro'nun uzanmış eline vermek yerine itinayla açtı. Ağzının kenarındaki bir yara izi gülüyormuş etkisi veriyordu. ''Onu size okuyacağım.'' dedi hafifçe öksürmeden önce. Mektup yaşından ve mertebesinden bağımsız tüm Ermenilerin yarın erkenden şehri terk etmesi emriydi. Hükümet her aileye bir öküzle bir araba verecek. Yanına kumanya, yiyecek ve sadece birkaç özel eşya alınmasına izin verilecek. Göç edenler, güvenli şehrin dışında onları eşlik eden jandarmalar tarafından sağlanan konvoya katılacaklar. Herkesin malını hüküme taşıyacak ve yeni yerleşim yerinde geri verecek. Adrese yanılıyorsunuz çavuş, dedi Adni Hanım. Bununla ne demek istiyorsunuz? Ordu mensuplarının aileleri bu uygulamanın dışındadırlar. Siz burada Albay Vartan Balyan'ın evinde bulunuyorsunuz. Adam omuzlarını silkti. Emir herkes için geçerli. Siz yarın öğleden önce hareket etmek zorundasınız. Yoksa kursuna dizileceksiniz. Bu bir yanlış anlama, diye bağırdı Maro. Ben Gani Bey'le konuştum ve... Çavuş artık dinlemiyordu. Maro yazıyı onun elinden aldı. Tehcir emri, rengi solmuş gri tonda bir mürekkeple yazılmıştı. Soğukkanlılığını yeniden kazanmak için mektubu bir kere daha okudu. Gani Bey'in kendisiyle dalga geçmiş olduğunu anladı. Bunu hangi zalim yapabilirdi? Kağıdı buruşturdu, yere fırlattı, eve girdi. Adımları merdiveni titretiyordu. Thomas arkasından koşmak istedi ama vaftiz babası onu tuttu. Agni Hanım Zeynep'e söyler biçimde askerlere veda etti. Onları kapıya geri götür çocuğum. Çavuş geri dönmeden önce onları uyardı. Tan ağrırken hazır olun, yoksa... Armen buruşturulmuş kağıdı yerden aldı, salona doğru Agni Hanım'ı izlerken yeniden okudu. Büyük anne Thomas'ın elini tuttu ve annesini rahatsız etmemesini söyledi. Annen hemen gelecek. Babama gitmek istiyorum, diye hüngür hüngür ağlıyordu oğlan. Cesur ol Thomas, baban geri gelmediği sürece evin tek erkeği sensin. Akıllı olmalısın ve bize yardım etmelisin. Thomas hızla karnından nefes alıp verdi ve başıyla onayladı. Jandarmalar gelmeden önce bakmakta olduğu albüme geri döndü. Artık sayfaları çevirmiyordu. Armen'in ve büyük annesinin en küçük hareketini gözlerken Sassoon'a gözyaşlarıyla ıslanmış yanaklarını yalattı. Armen, Azni Hanım'a tehcir emrini gösterdi. Alçak sesle şöyle dedi. Ben de aynısını aldım. Bu yüzden buradayım. Bu ikiyüzlülük diye öfkeyle bağırdı Azni Hanım. Gerçek olsaydı çok güzel olurdu elbette. Ben Maro'ya erken sevinmemesini söyledim. Tütün tabakasını açtı. Elleri öylesine titriyordu ki siyah eteğinin üzerine bir parça enfiye serpildi. Ne yapacağız biz şimdi, diye sordu kırılgan bir sesle. Armen onu hiç böyle görmemişti. Sanki hayatının bütün hayal kırıklıkları ve acıları aynı anda yeniden su yüzüne çıkıyormuş gibi kendini tamamen bitkin hissediyordu. Armen onu iyi anlıyordu. Bugünkü trajedi tamamen anlamsızlaşan hayatın ağır yükü altında çökmüştü. Ona cevap vermeye zaman bile kalmamıştı çünkü iki Türk kız ağlayarak içeri girdiler. Jandarmalar çöle gideceğinizi söylediler diye bağırdı Zeynep. Adli Hanım'a koştu. Bizim sizinle gelmemize izin verilmediğini de söylediler diye tamamladı sözü. Tıpkı kuzeni gibi endişe içinde olan Cemile. Azli Hanım'ın boynuna sarıldılar. Sizden ayrılmak istemiyoruz diye ekledi Cemile içini çekerek. Yaşlı kadının annelik duyguları kabardı. Tüm hayatı boyunca yaptığı gibi gücünü toplamak, teselli etmek ve yatıştırmak için endişesini bastırdı. Ellerini kızların başına koydu ve onlara sevgi dolu konuştu. Bekleyelim canlarım, ağlamayın, henüz gitmedik. Bu sözleri söylerken sahneyi izlemekte olan torununu gördü. Onlar da albayın söyledikleri, Azli Hanım sözünü bitirmesini engellediği için Cemile'yi azarladı. Sana çeneni tutmanı öğrenmen gerektiğini kaç kere söyledim. Kızın ağlaması şiddetlendi. Zeynep, Azli Hanım'ın elini kavradı, ısrarla rica etti. Bizimle bizim köye gelin, biz sizi saklarız. Bakalım, diye cevap verdi Azli Hanım duygulanarak. Ama şimdi sakinleşin. Thomas'ı örnek alın. O güçlü kalmasını biliyor. Gözyaşları neredeyse dökülmekte olan oğlan dişlerini sıktı ve kendine hakim oldu. Azli Hanım kızlardan yumuşak bir hareketle ayrıldı. Sesi eski sakin ve kararlı haline dönmüştü. Şimdi akşam yemeğini hazırlayın. Bu akşam her şeyi konuşacağız. Thomas size yardım edecek. Değil mi Thomas? Oğlan orada kalmak istediğini inatçı bir tavırla gösterdi. Büyük annesi ona engel olmadı. İki Türk kızı başları öne düşmüş, gözyaşlarını silerek salonu terk ettiler. Armen gözlerini pencereye dikti. Hassasiyetlerin, acıların bir duygu fırtınası içinde ortaya konmasından hoşlanmıyordu. Şimdiye kadar kendi hassasiyetlerini özenle gizlemeyi başarmıştı. Kadınların ağlaması onların tabiatında vardı. Fakat bir erkek patlayan dalgalara karşı duran kayalar gibi sarsılmalı olmalı veya en azından onun şimdi yaptığı gibi öyle görünmeliydi. Birkaç iş için belki hala çok geç değildir diye sordu Azni Hanım ama kendisi de pek inanmadan. Armen ellerini kaldırdı ve saldı. Olayı tam planladıklarını düşünmelisiniz. Şehir askerler tarafından çevrildi, hatta benim tarlama bile kamp kurdular. Kadın elleriyle göğsüne vurdu, inledi. Tanrım. Tanrım, aynı zamanda bir dua olan bu yakınma Armen'e her şeye kadir olanın elinde zerrece bir şey olmadığını hatırlattı. Aklın yaşı ile düşününce hala bir şeyler yapmanın imkanı vardır diyerek konuştu. Kitapta şu yazılıdır. Efendi bizim gayretimizdir. Eğer o şimdi isterse jandarmaların koruması altında kaçabiliriz. Vartan olmadan şehri asla terk etmem diye kararlılıkla açıkladı Maro. Maro'nun salona geldiğini fark etmemişlerdi. İrkildiler. Odasında ağlamışsa bile artık onu göstermiyordu. Yüzü gergindi ve daha sert görünüyordu. Bakışı boyun eğmez bir iradeyi ele veriyordu. Azni Hanım bu durumun sorunlar yaratabileceğini seziyordu. Thomas annesine doğru koştu. Maro her zaman aynı şeyi yapması gerekirmiş gibi heyecan duymaksızın rutin bir hareketle oğlunu yukarı kaldırdı. Korkma canım, hepimiz buradayız. Büyükannen, vaftiz baban ve ben. Sana hiçbir şey olmayacak. İsrarla yakındı Thomas. Babamın geri gelmesini istiyorum. Ben de Thomas. Onu tekrar göreceğiz. Sana söz veriyorum. Sesi o kadar emindi ki Thomas karşı koymadan inandı. Oğlunu yere bıraktı. Midilini bahçede gezdir. Onu gezmeye ihtiyacı var. Büyüklerin onun her zaman dışarıya, oyuna gönderdikleri zamanlarda olduğu gibi kendi aralarında konuşmak için yalnız kalmak istediklerini anladı. Karşı koymadan gitti çünkü onların ne konuştuklarını dinlemek ona ilginç gelmiyordu. Azni Hanım oğlanın gerçekten ahıra gittiğinden emin olmak için kafasını pencereye uzattı. Korku izleri taşıyan bir sesle kızına sordu. Şehri terk etmemekle neyi kastediyorsun? Bunun açık olduğunu düşünüyorum. Zavallı çocuğum diye içini çekti Azni Hanım. Başka seçeneğimiz yok. Vartan'ı güç durumda bırakmam. Annesi onun aklını başına getirmeyi denedi. Gerçeği görmelisin Maro. Kocana yardım edemezsin. Sanırım Vartan bizden daha az üzülüyordur. O kanunları biliyor. Ordudaki şefleri ona saygı duyuyorlar. Kanunlar mı? Diye sordu alaylı biçimde Maro. Kanun ne zamandan beri Ermenileri koruyor? Azni Hanım sabrının sonuna gelmişti ve birdenbire taştı. Sert ses soluyla aniden sordu. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Burada barikat kurup kendini mi savunacaksın? Kapıyı kırıp girerler ve bizimle birlikte evi de yakarlar. Akıllı ol, oğlunu düşün. Onun hala senden başka kimsesi yok. Maro, anne diye çıkıştı. Böyle konuşmanı yasaklıyorum. Bunu söylemek istemedim diye özür diledi Azni Hanım. Biraz şaşkındı. Eminim Vartan bu beladan kurtulacaktır. Ama o zamana kadar, o ana kadar nezaketinden konuşmayı dinleyen Armen, karışma zamanının geldiğini anladı. Hey hey, biz duruma soğukkanlı bakmaya çalışalım. Dostça Maro'ya oturmasını işaret etti. Maro ayakta durmaya devam etti. Armen dedi ki, siz Sivas'ta kalmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapabileceğinizi düşündünüz mü? Evet, Albay İbrahim bize yanında kalmamızı önerdi. Ona davetin hala geçerli olup olmadığını soracağım. Armen yüzünü ekşitti. Onu sıkıntıya sokarsınız. O teklifini Müslümanları, Hristiyanları saklamayı yasaklayan emir çıkmadan önce yaptı. Albay olsun veya olmasın, o şimdi pişman olmuş olabilir. Bu itiraz, Baro'nun ümidini sarsmadı. Eğer öyleyse, İsviçre yetimhanesine gideriz. Thomas, orada kalan, anne ve ben de çalışanlar olarak. Ben Raip Royce'lere sık sık yardım ettim. Bize bu imkanı sunmaktan sevinç duyacağını biliyorum. Belki bu olabilir diye cevap verdi Armen, düşünceliydi. Azni Hanım bu düşünceden korkmuştu. Onlar Türklerin oturduğu bir il olan Sivas'ta kalan tek Ermeni olabilirlerdi. Şehrin Ermenice adının istemeden aklına gelişi ilk kez oluyordu. Tam da şimdi, yani unutması gereken bir zamanda. Ayrıca Azni Hanım sürgünde Ermenilerle birlikte olmak istiyordu. İkircikliydi. El yordamıyla yolunu buldu. Maro, en kötüsünü düşünmelisin. Maro, protesto etmek istiyordu. Onu Armen engelledi. Bırakınız, anneniz konuşsun. Bütün olanakları gözden geçirmek zorundayız. Buraya varmayacağını biliyorum diye devam etti Azni Hanım. Ama kabul edelim, senin kocanın o zaman hala Sivas'ta. Ne yapacağız? Eğer diğer Ermenilerle birlikte olursak? O zaman biz de gebereceğiz dedi Maro yaralayıcı bir sesle. Azni Hanım yardım ister gibi Armen'e döndü. Armen çenesini ovuşturdu, içini çekti. Her şey tehcirden daha iyidir Azni Hanım. Bu cevap yaşlı kadını hayal kırıklığına uğrattı. Ve siz buna rağmen Araksi ile birlikte bu konvoya katılacaksınız. Evet, ama hedefe varamayacağız. Karın ise asla. Biz bunu biliyor ve kabul ediyoruz. Gücümüz yettiğince daha genç olanlara yardım edeceğiz. Sonrası Tanrı'ya kalmış. İhtiyarın sözleri Maro'nun kararını güçlendirdi. Annesine doğru gitti ve omuzlarından tuttu. Jesti ve ses tonu koruyucuydu. Görüyorsunuz anne, yetimhane en iyi çözüm. Böylece Vartan'ın yakınında oluruz. Azni Hanım kızının gerekçelerine boyun eğdi. Maro, Armen'den Raip Royce'lere kadar kendisine refakat etmesini rica etti. Eğer bunun için hala zamanımız varsa, eve geç döndüğümüz için Araksin'in endişelenmesini istemiyorum. Hayır, hayır. Yetimhaneye yaya sadece 10 dakika sürer. Arabayı koşmaya değmez.